Merhabalar, TR724 ekranlarında özel gündem programıyla karşınızdayız. Bu hafta sonu da sizlerle birlikteyiz. Çok teşekkürler. Yanımda hemen gördüğünüz gibi bir misafirim var. Profesör Doktor Zekeriya Aktürk. Kendisi Münih Teknik Üniversitesi'nde Aile Hekimliği Enstitüsü'nde dersler veriyor. Zekeriya Bey'in bugünkü durumu böyle ama asıl ilginç olan buraya kadar gelenki kısmı. Biraz öncelikle isterseniz Zekeriya Bey sizi seyircilerimize tanıtalım. Aslında TR724'ü takip edenler, son dönemlerde sosyal medyayı takip edenler sizi bir miktar tanıyor olabilirler. Tanımayanlar için birazcık bize kendinizden bahseder misiniz birkaç dakika?
Aile hekimiyim ben. Önce aile hekimi olduğumu söylemeye ihtiyacı hissediyorum nedense. İnsanım öncelikle tabii ki. Trabzon doğumluyum. Trabzon'un yukarı köylerinden. Bizim köyümüz artık yaylalara, mezralara sınır bir yerde. Geliyorum. Gurbetçi çocuğuyum. Almanya'da çocukluğumun bir kısmı geçti. Sonra Türkiye'de okudum. Tıp Fakültesi Marmara mezunuyum. Aile hekimliği lisansı yaptım. Ve üniversitede, Trakya Üniversitesi'nde önce olmak üzere çalışmaya başladım. Daha sonra tekrar yurt dışına, Suudi Arabistan'a gittim. Orada bir 4 yıl kadar çalıştım. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde çalıştım. Şifa Üniversitesi'nde en son profesör olarak çalışıyordum. 1 yıl çalışabildim orada. Sonra üniversite kapatıldı. Ondan sonrası da işte bu sıkıntılı dönemler ve şimdi tekrar sanki darlıktan sonra ferahlık mı geliyor bilmiyorum. Bana öyle görünüyor. Şimdi Almanya'dayım tekrar. Dünyanın en iyi üniversitelerinden birisi burası. Münih Teknik Üniversitesi.
Evet, o Münih Teknik Üniversitesi ve bugün burada yaptıklarınızı birazdan konuşacağız ama isterseniz Şifa Üniversitesi'nin kapatılma sürecinden bahsedelim. Bu normalde Türkiye resmi bu. Son 5 yıldan 6 yıldan bir yana Türkiye'nin yaşadığı şeyler. Pek çok kurumlar, sadece üniversiteler değil, onun gibi pek çok medya kuruluşu kapatıldı, okullar kapatıldı. İnsanlar on binlerce, yüz binlerce insan tetkikten geçti, gözaltılar oldu. Birkaç yüz bin tane insan tutuklandı. Hala içeride on binlerce insan tutuklu. Akademisyenlerinden, gazetecilerine, ev hanımlarından çocuklara kadar şu anda Türkiye'de dört duvarın arkasında yaşıyorlar. Dolayısıyla bu yaşanan dram, bu yaşanan olayların bir parçasısınız siz de. Okulunuz kapandıktan sonra sizinle alakalı süreç nasıl ilerledi?
Metin Bey, şunu söylemem lazım kendimi tanıtırken ki ben hayatımın büyük kısmını akademisyen olarak üniversitelerde geçirdim. Bir kısmında da hasta baktım ama daha çok akademisyen olarak çalıştım, araştırmacı, hoca olarak çalıştım. Ve yurt dışına çok gidip geliyordum. Gitmediğim ülke yok hemen hemen. Avrupa'da yok. Diğer yerlerde de birçok ülkeye gittim. Ama asla Türkiye dışında bir yerde çalışmayı düşünmüyordum. Hatta eleştirirdim insanları ki neden Kanada'da, İngiltere'de, Amerika'da oturum aldılar, pasaport aldılar diye övünüyorlar. Bunun için neden bir çaba içindeler? Bunu bir nevi böyle kendi milletine haksızlık yapmak gibi, kendine emek vermiş toprağına, insanına haksızlık yapmak gibi görürdüm. Şimdi bizim başımıza geldi tabii ama öyle bir geçmişim olduğunu bilinmesini isterim. Yani vatan, millet için çalışan, önceliğim onlar olan, böyle önceliğim hiçbir mesela profesör olmak bir hedefim olmadı hiç. Doçent olmak da hedefim değildi yani. Onun kendiliğinden geldi zaman içerisinde. Şifa Üniversitesi'nde 1 yıl çalışabildim. Ben Erzurum'da çalışırken Atatürk Üniversitesi'ndeydim ondan önce. Şifa Üniversitesi'nin bir kadro aile hekimliği ana bilim dalı yoktu orada. Onların da ihtiyacı olduğunu öğrenince artık doğuda da yeterince çalıştık. Ailecek batıya göçelim biraz da. Kayınvalideler oraya yakın Balıkesir'de diye o tarafa göç etmeye karar verdik. Çok başarılı bir üniversiteydi. Kalp cerrahisinde dünyanın sayılı yerlerindendi. Öyle diyebilirim. Ateş tekniği var. Mehmet Ateş Sayın Rektörümüz kalp cerrahıydı. Şehrin 11 yerinde klinikleri vardı. İzmir'in sağlık hizmetinin önemli bir kısmını karşılıyordu. Yani %21 diye o zamanlar diyorlardı da ben yine Allah Allah bu kadar da olur mu diyordum ama hakikaten çok modern tesisleri vardı ve Türkiye'nin en başarılı öğrencileri geliyordu. Yani Türkiye birincileri vardı. Onlarla çalışma imkanım oldu bir sene. Yazık ki öyle bir sene de kaldı. Çok her şeyiyle çok olan bir yerdi. Yani bir şey söyle düşündüğüm zaman hemen uygulayabildiğim, benim düşüncelerimin makes bulduğu, uygulama alanı bulduğum bir yerdi. Ama 1 yıl sonunda maalesef kapatıldı. Hatta öyle bir kapatıldı ki diplomalarımı bir ay sonra binadan alabildim. Yani binaya giremediğimiz için böyle bir şey olacağı aklımın hayalime gelmediği için. Hani ben bu vatanın evladıyım. Nasıl binaya sokmazlar bir diplomalarımı alamam düşünmediğim için acele etmedim. O gece gidip alabilirmişim mesela. Ama pazartesi günü gittiğimde artık buraya giremezsin dediler. Sonra da bir ay bekledim izin alıp o binaya girip diplomalarımı alabilmek için çalıştığım yerden. Evet.
Evet, zor bir dönemdi. Herhalde 2016'da kapandı değil mi okul? Kaçta?
2016 Temmuz'dan hemen sonra işte kapatıldı. Evet.
Evet, bütün Türkiye için zor bir dönemdi o. Ondan sonra gözaltılar, tutuklamalar, hiç akademisyen midir, gazeteci midir, evet, ülkeye nasıl bir menfaati olmuştur, nasıl çalışmalar yapıyordur, bunlara bakmadan toparladılar insanları. Maalesef bugün geldiğimiz noktada zaten
kendimi o ülkenin asli vatandaşı, kendimi asli sahibi olarak gördüğüm için böyle bir, hani üniversite kapatıldı, Allah Allah, tamam olabilir neyse ama benim başıma bir şey gelir mi, asla gelmez diye düşündüğümden böyle hiç telaşım da yoktu yani. Gidiyordum işte, dilekçeler veriyordum, valiliğe gidiyordum. O zaman Ege Üniversitesi'ne devredilmişti üniversitenin yetkileri. Oradan gidip izin almaya çalışıyordum. Yurt dışına gitmek için iş arama çabalarım vardı. Bu gayet normal devam ediyordu ki bir de baktım meğer ben de listedeymişim. Evet, Eylül geldiğinde 2 Eylül'de tutuklandım.
Hemen 2 Eylül'de mi tutuklandınız siz de? Sonra 14 ay galiba bir hapishanede kalma süreciniz oldu.
Evet, ben yurt dışına gidiyordum. Suudi Arabistan'da daha önce çalıştığım için hani işsiz kalınca orada iş aradım ve sağ olsunlar oradan, sağ olsunları derken alçak sesle söylüyorum çünkü ondan sonra onlar da bir daha arayıp sormadılar da, ama o zamana kadar orada da çok değerli bir kıymetim olduğunu hissediyordum. Benimle birlikte 10 başka hocayı daha davet ettiler. Suudi Arabistan'da büyük bir aile hekimliğiyle ilgili yenilenme projesi yapacaklardı. 10 kişi birden gidiyorduk, yani 11 kişi gidiyorduk. Herkese davetiye yollamışlardı. Ben de vizemi almıştım, pasaportumu almıştım. Hatta ya Şifa Üniversitesi'nde çalıştık, acaba başımıza bir şey gelmesin, çıkış yasağı falan olur mu diye emniyete de gittim. Dediler ya biz bu bilgiyi veremeyiz size. Ya dedim ben yurt dışına gideceğim, bak havaalanından geri çevirmesinler sonra beni. Baktılar sonra, sorun yok hocam gidebilirsin dediler. Ama 3 gün sonra sorun varmış demek. 3 gün sonra 2 Eylül'de havaalanından maalesef geçemezsin dediler. Bir kenara alındım. Çok şaşkınlık içindeydim. Tabii böyle bir şey, böyle bir yani, karakol, ne bileyim, savcı, hakim, bunlar nedir, görevleri nedir, ne yaparlar onları bile tam bilmediğimizden hakikaten dumura uğramış bir şekilde gece 12'ye kadar öyle işte oradan oraya, oradan oraya, şurada bekle, burada otur, arama, kayıt derken en sonunda nezarette kendimi buldum.
Nezaretten sonra da mahkemeye mi çıktınız? Hakim karşısına mı çıktınız birkaç gün sonra?
Nezaretten sonra hakim karşısına çıkamadık. O dönemlerde çok malumunuz
uzun gözaltına
binlerce insanı, binlerce insanı bir anda gözaltına alıyorlardı. Sürü halinde aldıkları için. Ben de iki gece İzmir Emniyetinde kaldım. Oradan gece sonra beni Erzurum'a götürdüler. Uçakla Erzurum'a götürdüler. Bu kadar masraf etmelerine yazık yani. Deselermiş ki Erzurum'a gideceksin, sen orada tutuklanacaksın, ben kendim giderdim. Erzurum'a götürdüler. Yani oradaki hatıramı şunu söyleyebilirim mesela. Yaşamayanların bilmesi için. Savcılar, hakimler de bunu yaşamamış olanlar bilmez. Bence herkes bilmeli bunun nasıl bir şey olduğunu. Anlatmakla da hissedilmez. O nezarete konduğunuzda orada yanınıza hiçbir şey verilmiyor. Kitap da verilmiyor. Konuşacak kimse de yoktu. Benim o nezarette tek başımaydım yani. İnsan yalnızlık için uygun bir yaratık değil. Yani orada birkaç saat yalnız durduktan sonra sinirleriniz bozulmaya başlıyor. Konuşamıyorsunuz, okuyamıyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz. 4 metre bir yerde ve dedim ki kendi kendime, burada 3. gece beni burada tutarsalar herhalde kafayı üşütürüm. O kadar zor geldi bana orada 2 geceyi geçirmek. Onu da söylemek, evet, istiyorum.
Sonra tutukladıklarında Erzurum'daki hapishaneye mi aldılar sizi?
Erzurum'a götürdüler. Erzurum'da Erzurum'da koyacak yer bulamıyorlardı artık. Erzurum'da spor salonlarını nezarethane yapmışlardı. Benim daha önce Onur konuğu olarak davet edildiğim, işte dekanlık yaptığım dönemde belge vermek için falan gittiğim polis okuluna, polis okulunun spor salonu nezarethane yapılmış. Oraya 90 kişi doldurmuşlardı. Ben de oradaydım. Oradaki ilginç bir hatıram şunu söyleyebilirim size. O 90 kişinin arasında 40 civarında, 40'tan fazlaydı belki, üniversiteden hoca vardı, akademisyen vardı. Yani bir üniversite kuracak kadar adamı oraya doldurmuşlardı. Aramızda her branştan insanlar vardı. İlahiyatçısı da vardı, dil uzmanları da vardı, hekimler de vardı, acil doktorları vardı. Rektör yardımcımız 70 yaşında, Sade hocamız getirdiler daha sonra. O da bizimle beraber orada birkaç gün kaldı. Orada 7 gün kaldık. Ondan sonra ancak savcı ve hakim karşısına çıkarıldık. Ama tabii beklediğimiz gibi olmadı.
İlk duruşmada hemen sizi tutukladılar. İlk duruşmada hemen tutukladılar değil mi?
Evet, o duruşmalar o zaman şöyleydi. Bunlar da gene bilinmesi gereken ayrıntılar. Yani polis karşısına çıkıyorsunuz. Önce bir polis memuru ifadenizi alıyor. O nedir? İfadenin önemi nedir? Orada ne söylenmesi lazım? Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani böyle bir, dedim ya, böyle bir tecrübemiz yok yani. Polis tecrübem olmadığı için. Orada ifademizi verdik. Polis beye çekinerek dedim ki memur beye, memur bey, yani benim ifademde bir sorun gördünüz mü siz? Doktor bey dedi, tabii doktor olmanın avantajları yaşanıyor çoğu yerde. Orada da onun işte annesi rahatsızmış. Annesiyle ilgili bir sürü sorular sordu. Danışmanlık aldı bedavada. Onun hatırına mı neyse dedi ki doktor bey, doktor bey dedi, mesele yok dedi. Sizi bence serbest bırakırlar dedi. Ondan sonra, ama tabii nezaketsiz bir şey orada söylemem lazım mesela. Memur beyin tabancası masanın üstünde böyle. Yani bir hoş bir şey değildi o yani. O hatırada kötüydü. Ama oradan savcının karşısına çıktık. Savcı bey de gene sordu, anlattık. Çok yorulmuş tabii. Adam sabahtan beri adam tutukluyor orada. Herkesi tutuklamaya sevk ediyor. Nadiren tutuklamaya sevk etmediği kişiler de oluyordu. Yani 10 kişiden bir kişiyi belki, öyle gözlemledim ben, tutuklamaya sevk etmiyordu. Diğerlerini tutuklamaya sevk ediyor. Tutuklamaya sevk edenlerin hepsi de tutuklanıyordu. Beni de sorguladı. Ben de ona işte polisin o verdiğim ifadeleri açtı biraz. Onlardan sordu. Yani hayatım hep başarılarla geçmiş. İşte Almanya'da okumuşum. Ondan sonra Türkiye'ye gitmiş, orada tıp fakültesini kazanmışım. Bu ona tuhaf geliyor tabii. Yani hani Türkiye, Almanya'da okuyan birisi Türkiye'ye gidip nasıl tıp fakültesi, nasıl oldu diye soruyor. Ben de dedim ki işte bir sene dershaneye gittim Savcı Bey dedim. Hangi dershaneye gittin hemen?
Hangi? Yani, oradan ya ben bir şey yakalayacak şimdi.
Ben 52 yaşındayım. Şimdi ben 52 yaşındayım. Yani herhalde bekliyor ki belli dershanelerin ismini vereyim. O zaman hangi dershane olduğunu, yani Büyük Dershane diye bir dershane vardı. Dershanenin adını hatırlıyorum tabii hala ama hani neydi, kimin dershanesiydi? Ben oraya öğrenmek için, üniversiteyi kazanmak için gitmiştim zaten. Ondan sonra bu bana çok tuhaf gelmişti. Çocuklarımın mesela üniversiteyi kazandığını söylediğimde onlara da çok şaşırmıştı. Nasıl yani? Çocuğum birisi İzmir'de, birisi İstanbul'da, işte iyi yerlerde okuyor. Oğlum İzmir'de işte üniversiteyi kazandı. O vesileyle biz de üniversiteye göç etmeye karar verdik deyince onu dahi böyle nasıl kazandı? Yani ya çalışıp kazanıyor insanlar işte. Ben hayatım boyunca hep çalışarak kendi emeğimle kazandım. Kimsenin torpiliyle yapmadım hiçbir şey. Ama o bunu anlayamıyordu, onu fark ettim. O bunu anlayamıyordu ve ben bekliyordum ki herhalde şimdi bana diyecek ki tamam doktor bey, sizi yanlışlıkla buraya getirmişiz, özür dileriz. Meğer tutuklamaya sevki diye yazmış. 7 kişi girdik hakimin odasına. 7 kişiyi bir anda aldılar içeriye. Böyle tuhaf bir şey yani. 7 kişiyi bir anda içeriye aldılar ve 1 dakika sürdü. İki kelime söyledim mi söylemedim mi bilmiyorum. Yani tutuklamasına dedi ve arka kapıdan çıktı gitti. Hani öyle şimdi gülüyorum ama o zaman çok müthiş bir travma tabii. Bunlar insan psikolojisini derinden etkiliyor. O işte hani inkar dedikleri ilk başta olayı kabullenmeme anını çok iyi yaşadım, biliyorum. Ondan sonra öfkeyi, onun arkasından gelen işte bu şiddetli travmalarda yaşanan öfke oluyor. Onu yaşadım ve arkasından depresyonlar geldi. Öyle. Cezaevine konuldum.
Size aslında bir şey soracağım. Zekeriya abi, peki böyle sizi işte şikayet eden, sizi böyle ispiyonlayan, o dönemlerde kendini kurtarmak için başkalarının ateşe atanlar oluyordu. Size de böyle isminizi sağda solda kullanan, bir yerde geçiren, işte yok gizli tanık
Tabii
ya da
tabii.
açık tanık her neyse, böyle
Tabii
insanlar var
tabii.
mıydı?
Tabii. Yani tutuklamanın sebeplerini biliyorsunuz o dönemde zaten. Hani Baylok diye bir şey icat etmişlerdi. Halen daha Baylok'tan tutuklu olan insanlar var ne yazık ki. Çok saçma buluyorum onu ben. Bir nasıl bir kanıt olabilir, delil olabilir o. Ama esas ihbarcılar lazımdı. İki ihbarcı olanı tutukluyorlardı, öyle fark ettim. Bir ihbarcıyla da tutukladıkları oluyordu eğer profil uyuyorsa. Ben tabii Şifa Üniversitesi'nde çalışıyorum. Bankasya'da hesabım var. Profile uyuyordum herhalde. Veya belki başka bir şekilde bir listeler var yani daha öncesinde belirlenmiş. Ama iki ihbarcı var. Yani tutuklanmama sebep olan birisi saf kafa ama kafasız bir yardımcı doçent. Üniversitede beraber olduğumuz. Hatta mahkemeye daha sonra gelip yazılı ifadesi var. Twitter'dan da paylaştım. Zekeriya iyi bir adamdı. Bana da iyiliği var. Deyip ama yazılı ifadesinde karakolda örgütün önemli elemanlarındandır. Dekanlık yapmış. Ya böyle bir söz olur mu? Yani dekanlık yapmış olmak örgütün önemli elemanlarından olmakla bir arada bir cümlede geçiyor. Bu şekilde bir ifadesi olunca ve bir de kızımın öğretmeni olan gene özel okulda okuyordu İzmir Erzurum'da Aziziye Koleji. Türkiye'nin en iyi kolejiydi Aziziye Koleji. Birisi desin ki öyle değil. Açın arşivleri bakın. Türkiye'nin en iyi okuluydu. Ben çocuklarımı orada okuttum çünkü Türkiye'nin en
Yani
iyi
en iyi
okulunda okuttum.
en iyi okullarından biri mi, en iyi okulu mu?
En iyi
Nedir o
okulu
zamanın?
derecesi birinci üniversiteyi kazandırmada birinciydi. Yani hani her zaman birinci, her alanda birinci olmayabilir ama üniversiteyi kazandırmada birinci olduğu biliniyor. O şekilde bir okuldu. Oradaki öğretmen de itiraf işte etkin pişman. Pişman bilmiyorum. Pişmanlık listesi verirken 90 kişinin adını yazdırmış oraya. Haysiyetsiz. Benim de adımı yazdırmış. Benim hakkımda bir şey söylememiş yani. Onun da hakkını yemeyeyim. Hani bu teröristtir ya da bunu ben şöyle şöyle suçluyorum dememiş. Ama benim adımı o listeye yazdırmış. Bunu tanırdım demiş. Şimdi ama şeylere, savcılara, hakimlere tutuklamak için delil lazım ya. Bir tanık değil iki tanık olsun hani. Onu da tanık olarak oraya geçmişler. Ama sonuçta adımın altına imza atmış belli ki yoksa oraya şey yapmaz. Daha sonra mahkemeye gelince bu ikisi de yani o öğretmen de Fatih Akdemir dediğim yardımcı doçent de çark ettiler ama ne kadar çark edebilirsin söylediklerinden. En sonunda dönüyor dolaşıyor diyor ki ben onu öyle bilirdim diyor. Yani öyle bilirdin neye göre bilirdin? Bir kanıtın var mı? Yok. Kanıt olmadan öyle tutuklandık işte. 14 ay içeri girince mahkeme sırası gelmezse zaten bir sene sürüyordu o zaman. En iyi şartlar 6 ay içinde mahkemeye çıkabiliyordu insanlar. Ben de 11 ay sonra iddianamemi yazdılar. İddianameyi görünce seviniyor insan. Allah Allah tamam bir yol aldık
Bir
demek
şey
ki.
yok zaten.
İddianameye bakıyorsun. Saçma şeyler yani burs yazıyor. Çünkü hesap kitapları incelemişler ki hani burs sihirli kelime ya. Burs diye bilir kişi burs bulmuş hesaplarımda. Burs geçen ibareler. Burs diye ablama yolladım. Ablamın o dönemde okuyan kızları var. Onlara yolladığım paralarıyla beni suçladılar. Ondan sonra bir arkadaşım İzmir'e gidince ev almıştık. Ev almak için para vermiş. İşte hesabında 50 bin liralık bir hareket var. Ya 50 bin lira vermiş sonra da geri ödemişiz ona zaten. Geri ödediğimizi de hani orada aynı hesaba geri aktarılmış. O da var belgesi ama böyle komik şeyler yani. Savunması çok kolay olan ama geçen gün geçmiş oluyor işte. 14 ay sonra, 14 ay bir hafta sonra mahkeme sırası geldi. O arada ameliyat oldum. Hastanede işte bir yemek borumla ilgili bir sorun çıktı. Yoğun bakımda yattım 10 gün. Onların da hatırına mı bilmiyorum. Yani çok ağır hastaydım o mahkeme günü geldiğinde. Mahkemeden çıktım, hastaneden çıktım, mahkemeye geldim yani. Onu da hatırıyla bıraktılar. 2 sene sonra da beraat ettim.
Peki çıktıktan
İki sene
sonra
sonra da beraat ettim.
beraat ettiniz değil mi sonrasında yani?
Beraat ettim. 2 sene 10. celsede ancak beraat edebildim. Tabii beraat edene kadar hiçbir yerde çalışamıyorsunuz. Hayatınız belli değil. Belirsizlik var. İş bulamıyorsunuz. Bulsanız bile hekim
Yani
olarak
işte,
hekim
evet
ihtiyacı
şimdi
olduğu için.
ben de oraya gelecektim.
Ben de
Yani
oraya gelecektim.
hapishaneden çıktıktan sonra
Çıktıktan
Türkiye'yi
sonra
yine eski Türkiye, çevrenizi eski çevre olarak buldunuz mu? Eşinizi, dostunuzu, akrabalarınızı, arkadaşlarınızı.
Evet. Dost belirsiz işlerde belli olur diye bir sözü var eniştemin. Beğeniyorum o sözü. Dost belirsiz işlerde belli olur. Böyle sonu belirsiz işlerde hani adam tutuklanmış, cezaevine konulmuş, çok büyük bir suçlama var hakkında. Terörist deniyor. O zaman onu tanıyorsanız diyeceksiniz ki ben bu adamı tanırım. Bunu diyebilen çok az insan çıktı maalesef. Üniversitede bir tane yardımcı doçent çıktı. Bir yardımcı doçent arkadaşım mahkemeye gitti. Helal olsun o hanıma, hanımefendi. Bir hanımefendi gitmiş mahkemeye ben istemediğim halde, ben itiraz ettiğim halde hatta duyduğumda böyle şeyler yapmasın ona da zarar verir. Gitmiş demiş ki siz ne yapıyorsunuz? Ben bu adamı tanıyorum ve kefilim bu adama. Hani madem tanıklar falan dinleniyorsa beni de lütfen tanık yazın gelip burada konuşmak istiyorum. Tabii
İlk
tanıklığına
defa duydum böyle bir
başvurulmadı.
şey.
Evet, böyle bir hocamız var. Onun dışında mesela tam tersi hepsi. Yani mesela Atatürk Üniversitesi'nin rektörü benim üniversite yıllarımdan arkadaşım. Aynı sevdiğimiz insanların dizinin dibinde oturmuşuz, muhabbet etmişiz yani. Böyle bir adam. Ama sadece evrak almak için, hakkımda evrak istemek için yanına aracı gönderdiğimde kapıdan içeri almadı. Ya da o zamanın işte Serhat Vançelik, sağlık müdürü. Adını anmakta hiçbir beis görmüyorum bu insanların yani. O zaman sağlık müdürü, ortak yayınlarımız var. Profesör olacak. Sağlık müdürlüğü yapıyor doçent. Yayını yok yeterince. İngilizceye ihtiyacı var. Yayın yazması lazım. Beraber ofiste oturup çalışmaya yazmışız. Arkadaş yolladım ki ona de bak Sağlık Bakanlığı tanır. Arkadaşıdır. Desin ki Sağlık Sayın Bakan'a ya bizim arkadaşımızı yanlışlıkla herhalde içeri almışlar. Bırakın onu. Benim arkadaşıma ne söyledi biliyor musunuz? Ben Zekeriya'yı yeterince tanımıyorum. Ofisinde makale yazmışız seninle ya. Nasıl tanımıyorsun beni? Sarıldığında bir daha bırakmamak üzere sarılıyordun. Utanmaz adam. Ondan sonra tabii vicdan azabı çekiyorlar yani. O da çeksin. Çekmeleri lazım. Çünkü yani bu benim kişisel öfkemle ilgili değil Metin Bey. Yani ben paylaşımlarımda da böyle YouTube'da orada burada paylaşırken isimleri veriyorum. Çünkü ben şunu gördüm bu millette. Eğer siz deşifre etmez, ifşa etmezseniz, yüzleştirmezseniz asla yüzleşmeyecekler. Affedildi, unutuldu, gitti diyecekler ve tekrar olacak aynı şeyler. Bu İslam tarihinden beri, bizim eski geçmişlerimizden beri böyle yani. Bu millet birbiriyle uğraşır durur. 10 yılda bir darbe yapar, birileri öbürlerini alaşağı eder. Beğenmedikleri insanları hapse atarlar, ihraç ederler. Bu olmasın diye. Yoksa tabii ki onlara benim kişisel öfkem de var. Yani o bahsettiğim sağlık müdürü arkadaşıma, eski işte rektör, şimdiki rektör, eski arkadaşım, şimdiki rektöre, ondan sonra ne bileyim ben bir sürü başka şarkı hepsini anlatsam bu programı doldururuz. Ama esas onlara kişisel öfkemden dolayı değil, bu insanların yanına kalırsa, onlar bundan dolayı kınanmazsalar, toplum önünde bu şekilde benim yaptığım gibi kınanmazsalar, bunlar bundan bu millet ders almayacak ve devam edecek. Ben istiyorum ki kınansın insanlar. O hani Nürnberg mahkemelerinde böyle yüzlerini örtüyorlar ya gazete poşetleriyle, kağıtlarla. Öyle yüzlerini örtsünler. Bir daha da olmasın. Çünkü bak Almanya'da yaşıyorum ben. Burada bu iş bir daha olmaz. Çok zor olur. Kolay kolay olmaz. Çünkü öyle bir ders çıkarmışlar ki bundan bu kendilerine değil dışarıdaki insanlara bile duyarlılar, hassaslar. Böyle bizde de böyle bir süreç olur mu? Şu anda öyle o ışığı göremiyorum yani Türkiye'de ama olsun diye ben arzu ediyorum.
Peki bu hapishane sürecinden sonra başvurduğunuz yerler oldu Türkiye'de. Kapıların hepsi kapalı mıydı?
Evet, çıkınca tabii dilekçeler yazdım. 8 yere İzmir'de dilekçe yazdım. Tıp fakültelerine çalışabilir miyim? Ders anlatabilir miyim? Hani beni işe almazlar biliyorum. Ama ek ders ücreti karşılığında çünkü koca ihtiyaçları var. Yani üniversitelerden binlerce insan atıldı. Tıp fakültelerinden 1.100 civarında akademisyen ihraç edildi. İzmir'dekilerin de o dönemde açığa ihtiyacı var. Halen daha bence açıkları var, ihtiyaçları var. 8 taneden bir tanesi nezaketen cevap yazabildi. O cesareti gösterdi. Sayın hocam teşekkür ederiz. Şu anda ihtiyacımız yoktur. Diğerleri bunlara işte Katip Çelebi'nin dekanı dahil bana makam aracını gönderiyordu ki hocam siz zahmet etmeyin ben gelirim ya dolmuşla gelirim kendi arabamla gelirim. Yok yok biz makam aracını göndereceğiz. Niye? Gidip orada seminer vereceğim onların asistanlarına ders anlatacağım diye. Onların da hiçbirisi bana cevap dahi yazmadılar. Tabii iş bulabilirdim ama ben kendime prensip kararı verdim. Dedim ki yani bu kapitalist bir düzen oluşmuş. O şimdi öğretmenlere malum çalışma izni vermediler. Doktorlara verdiler. Niye? Çünkü politikacıların hastaneleri var. Ya da o para kapitalistlerin bir kısmı hükümete yakın. Dolayısıyla onlar benim gibileri sömürüyorlar. 3 bin liraya. Hani 15 bin liraya çalışan adam orada 3 bin liraya, 5 bin liraya. Onu da alabilirse aylıklarla çalışıyordu. Ben bunu yapmayacağım dedim. Evimde dururum. Evimde balkonumu ofise dönüştürdüm ve balkonumda tercüme yaptım. Mahkemeye çıktığım zaman gidiyordum. Ben balkonumda tercüme yapıyorum Sayın Hakim. Yani bunu bitirin artık. Bu mahkemeyi sonlandırın. Benim de pasaportumu verin gideyim ben. Ben kendime iş bulurum. Dediğimde bana dalga geçiyordu. Kaç liraya yapıyorsun tercümeyi? Böyle onur inciticiydi. Onu da unutmuyorum yani. Ben de tercüme yaptırayım sana. Kaça yapıyorsun diye. Böyle benim de dalga geçmişti bir hakim. Ama sonra o hakim değişti. Yerine gelen daha vicdanlı mıydı bilmiyorum. Ya da işte neyse beraat ettirdiler. 10. celsede beraat ettim. Mart ayında.
Bir videonuzda diyorsunuz ki artık bir noktadan sonra anladım ki Türkiye beni istemiyor. Ben de madem siz beni istemiyorsunuz gider kendime başka yerde mealen ekmek bulurum dedim ve ülkeden çıktım diyorsunuz. Yani böyle bir psikolojiniz mi oluştu? Artık bu ülke beni istemiyor psikolojisi mi oluştu sizde?
Maalesef. Ya başta dedim ben hani vatanını seven bir adamdım. Vatan millet kavramları kutsaldı benim için. Şimdi bunların kutsal bunlar değil yani. Sakın insanlar vatan kutsal falan demesin. Vatan önemli. Yani hiçbir devlet yıkılmasın. Devlet karşıtı da değilim. Devlet karşıtı olmaya da yanlış buluyorum. Ama vatan kutsal değil, insan kutsal. Yani Allah kutsal. Vatana tapmak diye bir şey olmaması lazım. Bu yanlış. Ben böyle vatanı milleti seven bir adamken ondan sonra birden başıma bunlar gelince tabii o bir öfke oluşturuyor yani. O ister istemez oluyor. Ve ne kadar dönüş büyük olursa yani biraz kötü tarafta olsaydınız suça bulaşmış bir adam olsam derim ki hak etmiştik yaşıyoruz dersin yani. İçine siner belki ama böyle hani jön iken çok sevilen sayılan itibar gören bir adamken kendi camiamda da, aile hekimliği camiasında da öyleyken birden başıma bunlar gelince o öfkeyi bir yere yansıtman lazım. Bir yere yansıtamıyorsun. Politikacıya dilin geçmiyor, dişin geçmiyor, bir şey yapamıyorsun. Hakime, savcıya bir şey yapamıyorsun, bir baş kaldıramıyorsun. Kendime gene yansıtıyorum. Diyorum ki, dedim ki ben bu ülkeden gidiyorum. Ha, bu ülkeden gidince ülke batmaz, onu da biliyorum. Yani Zekeriya bu gitmiş ne olacak derler. Bir sürü Zekeriya var ülkede ama öyle değil. Çok giden oldu. Yani Tabipler Odası'nın hani raporu var. Her sene diyor 1000'in üzerinde diyor hekim bizden yurt dışına gitmek için good standing belgesi istiyor. Dolayısıyla gitmek isteyemeye çalışanlar sadece hapse attıklarımız değil. Yani diğerleri de huzursuz. Bıraksalar ve imkanı olsa ötekiler de gidecek. Huzursuz bir ortam oluştu. Ben hani tavşan daha küsmüş gibi bir şey. Ben kendimi cezalandırdım belki ama nasibimiz daha iyi şeyler olabilir. Ben annem vefat etti diye Almanya'ya gelip burada Almanca öğrenmiştim çocukken. O zaman çok üzülmüştüm. Annem vefat etti. Başıma ne kötü şeyler geldi. Sonra annem vefat etmesi bugün bana dil bilen bir adam olma imkanı sağladı. Şimdi hapse düştük. Yani ömrümü Türkiye'de geçirmeyi planlayan bir adamken şimdi dünyanın önemli bir üniversitesinde bana da bir kapı açıldı. Bakarsınız geleceğim daha da iyi olur kendim için de bilmiyorum.
Evet. Biraz isterseniz ondan bahsedelim. Sonra Almanya'ya geldiniz. Almanya'da böyle başvurular mı yaptınız? Kendi yayınlarınızı, kendi çalışmalarınızı, kendi portfolyonuzu göstererek üniversitelere görüşmelere mi başladınız sonrasında?
Ben zaten akademisyenken de çok seyahatlere gidiyordum. Avrupa'ya geliyordum toplantılara. 6 ayda bir toplantılara geliyordum. Burada tanıdığım, irtibatım olan hocalar, kürsü başkanları vardı zaten. Onlara da dahil olmak üzere birçok yere, onlarca yere başvurdum. Ve 4-5 yerden kabul geldi, bizde çalışabilirsin diye. Ama bunların içerisinde Münih'teki hocamız daha gayretliydi. Onun çabalarına ben de karşılık verdim ve buraya gelmeye karar verdim. Yani yatırımımız önceden çalışıp emek vermişiz. İşte birikimlerimizi bu yolda yurt dışında hanımın altınlarını ben satmıştım. Kongrelere gidebilmek için yardımcı doçent olarak hani paramız da maaşımız da düşük. Kongrelere, Avrupa kongrelerine gidebilmek için öyle imkansızlıklarla gelmiştim. Onların karşılığı belki. Bir de bu Almanlar özellikle dedim ya Nazi zulmünü yaşamışlar. Böyle hani bir üniversite hocası nasıl hapse girer? Bunu onların aklı hayali almıyor. Hemen yardım etmek istiyorlar. Ne yapabilirim senin için? Yani bir şey yapamayanlar da hep öyle pozitif cevap verdiler. Dediler ki üzgünüz durumunuzdan dolayı keşke bir şey yapabilsek. Ama buradaki Münih'teki hocamız dedi ki benim bir kadrom var. Gelip başlarsan sen ona uygunsun. Çünkü akademik çalışmalarım, birikimlerim vardı. Dil de bilmek önemli. Almanca, İngilizce bilince buraya geldik.
Peki şu anda Münih Teknik Üniversitesi'ndesiniz. Yani böyle üniversitenin sıralamasına baktığımızda daha önce çalıştığınız üniversitelerle de kıyaslarsak çok önemli bir akademik zıplama anlamına da geliyor bu, değil mi?
Tabii kıyaslanamaz yani. Bizim üniversitelerimizde iyi olabilirdi. Bir güzel bir ivme tutturdukları dönemleri ben yaşadım. Ama ne kadar iyi olsa bile, yani çok iyi olduğu dönemde Erzurum'da çalışıyordum. Erzurum'da dekanlık yaptım. Tıp eğitimi koordinatörlüğü yapıyordum. O dönemde bile mesela ben bir şey söylüyorum. Diyordum ki uzaktan eğitimle yapalım bu dersleri. İngilizce tıp fakültemiz var. İngilizce anlatacağız çocuklara. Çocuklar Türk, hocalar Türk. İngilizce konuşacaklar sınıfta. Olmuyor tabii. Yabancı hocalara biz bu dersleri anlatalım dediğimde tıp eğitimi olur mu öyle şey? Uzaktan eğitimle tıp eğitimi olur diye karşı çıkıyorlardı ama yine de ne kadar karşı çıksalar rektör beyle, o da o dönemin rektörüyle senkronize olabiliyorduk. O anlıyordu beni ve hocalar çağırıp eğitim vermiş. Şimdi bugün bakıyorum mesela Türkiye'de de hiç gocunmadan tıp eğitimini uzaktan eğitimini yapıyorlar. Burada öyle bir durum yok. Yani Münih Teknik Üniversitesi'nde ben tabii fikirlerim var şöyle olması lazım diye bir yeni fikir düşündüğümde bunu yapsak diye bakıyorum yapmışlar zaten. Yani hani burada henüz ben biliyorum onlar bilmiyor diyebileceğim bir şey bulamadım. O kadar iyiler. Mezunların iş bulması açısından dünyada 12. sırada. Ne bileyim işte örnek olsun diye söyleyeyim mesela bir 10 sene kadar önce iki kolu kopmuş bir adama ölü birisinden nakil yaptılar. Yani adamın kendi kolu kopar dikersiniz. Hani bu kolay. Ama iki kolu da yok olan bir insana bir kadavranın iki kolunu naklettiler ve adam bisiklet biniyor, çalışıyor, yaşıyor hayatını. Böyle her yönüyle başarılı bir üniversite. Mutluyum burada olduğum için. İnşallah buraya da katkım olur.
Harika. Şu anda evet, ben de onu diyecektim. Siz yani Almanya'da bir üniversiteye bilimsel katkı sağlıyorsunuz. Türkiye böyle sizin gibi binlerce, on binlerce bilim adamından, gazetecisinden, sosyal bilimcisinden mahrum kaldı. Onlar şimdi dünyanın değişik yerlerinde, değişik ülkelerin sistemlerine hizmet etmek durumunda kaldılar. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Benim merak ettiğim konulardan bir tanesi şu. Çok ağır, aslında travmatik bir durumun içinden çıktınız Türkiye'den. Çünkü yani bizler de benzer durumdayız. Ben de 5 yıl bitmek üzere önümüzdeki ay ülkeden çıkalı. Hepimiz ağır travmatik durumlar yaşadık. Hatta yaşadıklarımız ve gördüklerimiz, okuduklarımız da bunları hala devam ettiğini de söyleyebilirim. Bir şekilde toparlanıp yeniden iş hayatına girmeye çalışmak, bunun için hazırlıklar yapmak, bunun dokümanlarını hazırlamak, sağdan soldan sürekli araştırmalar yapmak kolay bir şey değil. Kendiniz de bu motivasyonu nasıl buldunuz? Bunu biraz da böyle kendini motive edemeyip bir kenarda bekleyenler adına soruyorum Zekeriya Bey.
Evet. Evet. Benim burada gördüğüm hekimler de var. Benim gibi benim durumumda olan hekimler de var. Yani bu son süreçten etkilenerek yurt dışına gelmiş hekimler de var. Bir kısmı adapte olmuş, bir kısmı olmamış. Buna entegrasyon diyorlar hani. Birincisi o travmayı yaşamışsınız. Post travmatik bir stres var. Onu atlatmanız lazım. İkincisi de o bulunduğunuz topluma adapte olmanız lazım. Bulunduğun topluma adapte olmanın yolu birincisi dil öğrenmekle geçiyor. Dil öğrenmek de o toplumun içine girmekle oluyor ancak. Dolayısıyla toplumun içine girmek lazım. Şimdi benim avantajım önceden dil bilmekti. Ve çalıştığım ortamda çok destekleyici bir personel var, ekip var. Dolayısıyla herhalde tahmin ediyorum, rehabilite olmam, bu durumdan tedavi olmam. Hakikaten tedavi kelimesini bilerek söylüyorum yani. Bu tedavi sürecidir. Onu atlatmam. Daha henüz atlatmış da değilim. Onu atlatmam ve entegre olmam, insanlığa tekrar faydalı olacak bir hale gelmem kolay olacaktır. Ama diğer insanlar da bunu bu kadar kolay görmüyorum. Yani halen daha çok korku içinde olanlar var. Konuşamıyor. Bana yanlış yapıldı, bana zulmedildi diyemiyor yani. Bunu söyleyemiyor insanlar. Onlara ben biraz cesaretli olmaları gerekir. Önce konuşup yani rahatlamalısınız. Hani doktorlar grief reaction diyorlar. Birisi yakın öldüğünde bırakın ağlasın derler yani. Sarılsın ağlasın, bağırsın, çağırsın ki o süreci o şekilde atlatacak. Onu yaşamak zorundayız yani. Onu böyle hiçbir şey söylemeden susup saklanıp bekledikçe o rehabilite olamayacak o insanlar. Onun için konuşmaları gerekiyor ve toplumun içine girmeleri gerekiyor. Yani ille de hekimlik yapmanız gerekmez. Başka bir iş yapmanız gerekebilir. Hasta bakıcılık yaparsınız. Bugün ne yapılabiliyorsa, taksi şoförlüğü yapılmıyor şimdi ama hani yapılsa taksi şoförlüğü yapılabilir. Toplumun içine girmek
Yok,
lazım.
burada yapılıyor. Bizim yapıldığımız yerde yapılıyor. Zaman zaman ben de Uber
Yapmak
şoförlüğü
lazım.
var biliyorsunuz.
Kesinlikle. Kesin Uber şoförlüğü yapılabilir. Yani dağıtıcılık yapılabilir, pizza dağıtıcılığı yapılabilir, bir lokantada başka bir iş yapılabilir ama toplumun içine girip bir yerden başlamak lazım. Yani durdukça, şimdi travmanın bir sebebi de o, sonucu da o. Profesörsünüz, var burada tanıdığım profesör arkadaşım. Şimdi bekliyor ki, burada da profesör, öyle değil artık burada yani. Burada neyseniz o. Toplumu sıfırlayacağız kendimizi yani. Sıfırlamak lazım, insanlara ben onu tavsiye ederim. Sıfırlasınlar, sıfırdan başlasınlar. Bahçıvanım ben desinler artık. Toplumun hani en kolay mesleği yeni bir meslek edinsinler. Yeni bir kursa gidip kolay yapılabilecek ne bileyim hangisi kolaydır onu da bilmiyorum ya elektrik teknisyenliği kolay değildir belki ama su tesisatçılığı kolay olabilir. Onu yapsınlar. Yani önemli olan bu dünyadaki kısa ömrümüzü onurlu bir şekilde, insanlığa faydalı bir şekilde geçirmek. Yarın bir gün gene çamurdan çıkar altın, değerini bulur. Yani gene size öğretmenseniz öğretmenlik yaptırırlar, gazeteciyseniz gazetecilik, doktorsanız doktorluk bunu yaptırabilirler ama şu anda ne bulursak onu yapmak lazım. Böyle bekleyerek yani bu işler bitsin diye bekleyenler var mesela. Türkiye'ye dönerim belki. Öyle bir şey, öyle bir hayal olmaması lazım. Burada, ömrüm burada geçecek, mezarım da burada olacak şekilde bulunduğunuz yere entegre olmak lazım. O toplumu benimsemek lazım. O toplum çünkü bu büyük bir ikram. Yani Almanya için biliyorum ben 50 binin üzerinde insana sığınmacıya destek veriyor. Her ay onların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu çok değerli bir şey. Buna vefalı olup buna karşılık vermek lazım. Bunun karşılığı herhangi bir şekilde olabilir. Gönüllü hizmetleri yapabiliriz. Yani bunlar bir sürü gönüllü kuruluşları var yani. Kiliseler başta olmak üzere. Camilerde de olabilir bu yani. Başka sosyal kuruluşlarda, vakıflarda, derneklerde bir şekilde toplumun yararına bir şeyler yapmasını tavsiye ederim insanlara.
Galiba psikolojik sorunları tetikleyen de bir şey yapmamak, değil mi?
Tabii
Kendi
tabii.
iç dünyanızda
O
kalmak.
artırıyor. Artırıyor. Evet. Sorunu artırıyor.
Evet.
Evet.
Çok
Yara
teşekkür ederiz.
bozuk.
Gerçekten evet, ilginç ve önemli bir hikayeniz var. Bugün geldiğiniz nokta böyle gıpta edilecek bir, en azından Türkiye akademisi açısından gıpta edilecek bir noktaya geldiniz. Kader sizi aldı bir yerlerden bir yerlere doğru
Evet.
sürükledi. İnşallah daha da güzel bilime katkılar
Ben
yapan biri
istemedim ama
halinde
kendisi öyle oldu. Evet.
evet
Evet.
devam edersiniz.
Doğru.
Fakat program bitirmeden sizi biraz kendi alanınızla alakalı bir konuyla biraz da böyle haberciliğimden yola çıkarak sizi hemen bırakmak istemiyorum. Birkaç soru ve bir soru
Estağfurullah.
sormak,
Estağfurullah.
birkaç konu üzerinde konuşmak istiyorum. Şimdi öyle ya da böyle Türkiye'yi siz de takip ediyorsunuz. Biz zaten işimiz gereği yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir video gördüm. Dün aslında. Bu pandemi süreciyle alakalı Covid'in Türkiye'de geldiği noktanın dramatizasyonu açısından çok önemliydi. Bir gasilhanenin önü şu anda arkadaşlar da yayınlıyorlar. Kuyruk olmuş. Yani artık insanlar kendi ölülerini yıkatmak için sırada bekliyorlar. Çünkü o kadar büyük bir yoğunluk var. Her ne kadar rakamları bir zamanlar daha düne kadar dünyanın ortalamasının çok çok altında açıklıyor olsa da bugünkü yönetim, rejim. Fakat görülüyor ki çok vahim bir duruma ulaştı Türkiye. Siz bir aile hekimisiniz, alanınız tıp. Bu geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda Türkiye'nin yaşadığı vehameti nasıl resmedersiniz?
Durum ciddi. Siz zaten görüntüler ortada. Ciddiyeti açıklamak için bir şey söylemeye gerek yok. Ama henüz ciddiyetinin farkında olmayan insanlar da var. Çünkü hastalanan kişi sayısına baktığımızda Türkiye'de bu hastalığa yakalanan 500 bin civarında insan var. Dolayısıyla 80 milyon insanda 500 bin az. Yani büyük bir kısmı daha yakalanmamış. İnsanlar onun için zannediyor ki ya bize bir şey olmayacak. Halbuki çok hızlı bir şekilde yayılabilir ve bütün toplumu geometrik bir şekilde artarak etkileyebilir. Bunda herkesin sorumluluğu var. Yani vatandaşın da sorumluluğu var. Yöneticilerin sorumluluğu var. Rakamları açıkça söylememelerinde sorumlulukları var mesela. Almanya Başbakanına bakıyorum. Kürsüye çıktığı zaman diyor ki durum ciddidir. Değerli vatandaşlarım, bugün şu kadar vaka var. Şöyle burada bu kadar ölen var. Aman şunları yapalım. Öbür tarafta Türkiye'de de duyuyoruz ki işte vakaların yarısını hatta onda birini söylüyorlar. Ötekileri açıklamıyorlar. Yani ciddiyeti açıkça ortaya koyacak. Şeffaf bir şekilde yönetmek lazım. Yöneticilerin mutlaka burada büyük bir sorumluluğu var. Bilim kurulu diyorlar mesela. Bilim kuruluna şimdi politikacılar işi karar vericiydiler. Yani bilim kurulunun aldığı kararları uygulamıyorlardı, ben biliyorum. Ama sonunda top döndü, bilim kuruluna kaldı. Sorumluluk bilim kurulundadır dendi. Oysa ki bilim kuruluna baktığımız zaman da problemli bence. Çünkü 30 küsür kişi var orada. 38 bilim insanı var o bilim kurulunda. Ben bakıyorum onlar kimdir diye listeye baktığım zaman görüyorum ki enfeksiyon hastalıkları uzmanları, göğüs hastalıkları uzmanları, acil doktorları, yani tedavi edici hekimlik. Halbuki burada esas olan korumak. Yani 500 bin kişi hastalanmış, 80 milyon kişi hastalanmamış henüz. Bu hastalanmayanlara odaklanmamız lazım. O zaman bunu kim yapar? Bunu işte birinci basamak hekimleri, aile hekimleri yapar. Bunu hemşireler yapar. Eczacıları işin içine. Nerede bilim kurulunda bir aile hekimi yok? Bir aile hekimliği hocası yok. Halk sağlığı hocası 6 tane var sadece. 38 kişinin içinde beklersin ki çoğunluğu halk sağlığı hocası olsun. Halk sağlığı uzmanlarının işi bu. Salgınla mücadele etmek. O bile yok yani. Aile hekimleri hiç yok. Hemşireler yok. Eczacılar yok. Yani o sağlık kadrosunun büyük bir kısmı orada zaten temsil edilmediğinden anlıyorsunuz ki bir yerde bir yanlışlık var. Öbür taraftan binlerce insan, 10 bin, 15 bin diyorlar yani sayıyı tam bilmiyorum, sağlık çalışanı ihraç edilmiş. Şimdi sağlık çalışanı sıkıntısı da yaşanıyor. Yani hastanelerde benim İzmir'de arkadaşımın halası vefat etti. Halasına yoğun bakımda yer bulamadı. Doktor arkadaşım, çalışan bir doktor arkadaş yani bu. Sağlık hizmeti alamadı halası için. Başka bir komşu ile gitti, orada halası sonuçta yoğun bakımda vefat etti. Yer yok yoğun bakımlarda. Yoğun bakımlarda yer olmamasının ötesinde sağlık ekibi de tükeniyor. Yani çok bitkin bir şekildeler. Onlar moralsiz. Onlara moral verileceği yerde onlara incitici laflar hep söylendi. Şimdi belki o kadar söylemiyorlar bu korona pandemi döneminde ama yani bir kere bir incinmişlik var hekimlerde, sağlık çalışanlarında. İşte siz vatandaş efendidir, siz hizmet edersiniz mantığıyla. Tartaklanan, acaba hasta bana tokat mı atacak korkusu içinde hizmet vermeye çalışan, özlük hakları iyi olmayan, bu olaydan dolayı hasta olsa, ölse, işte iş yeri iş kazası sayılmayan, bir tazminat almayacağı, yani savaşa giden asker öldüğü zaman ailesine bir tazminat veriliyor, şehit muamelesi yapılıyor. Ama doktor, hemşire, sağlık çalışanı orada koronaya yakalanıp ölürse ona bir şey yok. Yani çok yönlü sıkıntılar var ama ne olur olsun yapılacak şeyler belli. Yani yapılacak üç tane şey var. Dördüncüsü geliyor. Aşı. Üç tanesi işte musluk, elleri yıkayacağız, maske takacağız, mesafe. Yani bu yeni bir şey yok yani. Hani daha fazla ekstra da söylenecek bir şey yok. Herkesin söylediği
Öyle
şey
zaman
bütün dünyada bu. Biz de onu söyleyeceğiz yani.
siz bir aile hekimisiniz. Zaman zaman böyle WhatsApp gruplarından falan da geliyor. İşte diyorlar ki şunu içerseniz bir şey olmaz. Bunu uygularsanız hemen tedavi olursunuz. İşte daha eğer virüs aldıysan henüz daha ciğerlerine inmediyse hemen şunu iç midene gitsin. Dolayısıyla da virüsten kurtulursun gibi şeyler var ya.
Çamaşır suyu.
Yani çok çakışır suyu değil de yani bir işte gümüş falan bir şeylerden böyle suyu onlardan
Evet,
bahsediyorlar. Ya yani görüyorum
evet.
WhatsApp gruplarında.
Evet.
Dolayısıyla
Evet.
böyle şeylere itibar etmek lazım mı yoksa maske, ilaç, elleri yıkamak ve mesafe bir şey maske, elleri yıkamak ve mesafeyi korumak meselesi yeterli oluyor mu sadece bu şey için?
Bunlar en önemli hususlar. Bu üçü ve aşı gelirse aşı da yaptırmak lazım. Şimdiden söyleyeyim de aşı geldiği zaman da gene hani aşı karşıtı propagandalar ortalıkta dolaşacak. Mutlaka dördünü yapmak lazım yani. Bunlar kanıta dayalı şey. Şimdi biz kanıtsızlıktan, delilsizlikten, hapis yattan birisi olarak yani delil olmadan, kanıt olmadan konuşmamamız lazım bizim. Dolayısıyla birisi dediği zaman ki işte gümüş suyu için iyi gelir, kanıtı var mı diye sormak zorundayız yani. Hani
O
kanıtı
diyor ki
olmayabilir ama
teyzem işte, halam işte, kayınvalidem işte falan böyle şeyler.
olabilir.
Kanıt mı?
Sen de iç o zaman. Ama sen de iç ama bu iyi gelir diyemeyiz yani. İddiada bulunamayız. Ya da işte mesela yani bunlar D vitamini diyelim ki işte iyi gelebilir. Hasta olanlara bunlar takviye ediliyor. Ya da hasta olmadan da bağışıklığı iyi olsa insanların sağlıklı yaşamak her şey için iyi. Yani sağlıklı yaşarsanız
Evet,
kanser de
çok çok
olmazsınız.
kritik.
Tansiyon
Evet, kritik nokta bu. Değil mi?
tabii
Yani
tansiyon da
vücudun
olmazsınız,
sağlam.
şeker de olmazsınız. Yani. Sağlıklı yaşamak lazım. Dolayısıyla sağlıklı yaşamak neyse adı onu sebze yiyeceksin, beden eğitimi yapacaksın, spor yapacaksın, akciğerin güçlü olacak, nefes alıp vereceksin, koşu yapacaksın, yürüyüş yapacaksın. Ondan sonra hastalanırsan yani vitaminlerini düzgün alacaksın ama böyle fazladan işte şunu alayım ben hastalanmam, fazladan B vitamini içeyim hastalanmam öyle bir kanıt yok yani. Onlara da çok itibar etmemek lazım. Ama hani bunlar yanlıştır da demek için elimizde yeterli kanıt yok. Dolayısıyla yanlıştır da demem. Ama ben biliyorum ki ellerini yıkarsan, mesafeyi korursan ve maske takarsan
Maske.
o zaman hastalanmayacaksın. Bunu yapmamız lazım esas. Ve özellikle çoluk çocuktan büyüğe herkes bunu yapmalı. Yani gençler de dahil. Çünkü dışarı çıkıp gidiyorlar gençler. Başka insanlarla teması oluyor. Eve geliyorlar, evde yaşlılar var. Bu işin esas risk altında olanları hani yaşlılar, tansiyon hastaları, akciğer hastaları, şeker hastaları, kronik hastalığı olan insanlar yani daha çok risk altında, şişmanlar risk altında olduğu için onlara bulaşırsa onlar kendilerini koruyorlar ama öteki aile bireyi korumayınca olmuyor. Bütün aile, bütün toplum kendini koruması lazım yani. Koruyucu hekimliğe de önem vermemiz lazım. Maalesef tarih boyunca demeyeyim, çok eski tarihlerde koruyucu hekimlik önemliymiş. Ama bu kapitalist dünyada para tedavi edici hekimlik para ettiği için koruyucu hekimlik paraydı. Yani maske kaç kuruş bir şeysi yok maskenin. Onun için ilaçla hastaneye yatıp ilaçla tedavi olmak bunlar popüler olduğu için koruyucu hekimliğe yeterli önem verilmiyor. Bilinçlendiğimiz zaman eğitim şart yani. İnsanlar bilinçli, eğitimli olursa ve paramız da olması lazım. Ekonomi de güçlü olmalı. O zaman bunlarla belki daha toplum bilinçli olur ve koruyucu hekimliğe de önem verirler. Koruyucu hekimlik dışında bir yolu yok Metin Bey bence bunun.
Evet. Zekeriya Bey çok teşekkürler. Böyle yaklaşık bir 50 dakikadır birlikteyiz. Ben çok
Ben
verimli
teşekkür
geçti
ederim ya.
benim için.
Sağ olun.
Benim için de
Çok
çok
uzun, çok
verimli
uzundu.
geçti.
Evet. Bu
Çok
kadar
çok
uzun
güzel
bir
oldu.
programı
Umarım.
kimse seyretmez bence
Yo, seyrederler. Ama seyredenler için de herkese çok büyük değer katacağını düşündüğüm bir program oldu. Sizin hikayeniz örnek alınması gereken, herkesin bilmesi gereken hikayelerden bir tanesi. Bu dönemler biliyorsunuz tarihe geçiyor. Önümüzdeki 10 yıllarda,
Evet.
50 yıllarda,
Yani
100 yıllarda belki bu dönemlerde
evet.
konuşulacak. Siz de oraya bir
Du,
kayıt
du,
düşmüş olursunuz.
du, duygu yüklü şeyler reyting getiriyor. Bunu biliyorum. Onun için şöyle bir hatıramı araya koyabilirim eğer isterseniz. Bilmiyorum.
Buyurun,
Programınız
lütfen, lütfen,
uzadı.
vaktiniz var. Lütfen, lütfen.
Şimdi siz dediniz yani çevrenizdeki insanlar nasıl tepki verdi buna? Arkadaşlarınız nasıl tepki verdi buna diye. Ben şu hatıramı paylaşmak istiyorum ki insanlığın ne kadar önemli olduğunu bizi dinleyenler bilsin ve bir gün ihtiyaç olursa o şekilde insanlık yapsınlar diye paylaşacağım sadece. Şimdi herkes arkasını dönmüş. Eski dostlarımız kimse arayıp sormuyor. Mektup yazmaya korkuyorlar. Akrabalarımdan sevenler var, sevmeyenler var. Sevenler de mektup yazmaya korkuyorlar. Yani o kadar kötü bir durumda. Cezaevine mektup gönderemiyorlar. Ve ameliyat olmuşum yemek borumdan. Yoğun bakımda yatıyorum. Yoğun bakımda tek başımayım. İki tane asker var kapıda. Bir infaz koruma, gardiyan, bir de uzman çavuş. Uzman çavuşlar maalesef en eğitimsiz ve cahil kesim şu anda. Onlara çok öfkem var yani. Kesinlikle hiç şeyi insanlık adına düzgün davranışlarını gözlemleyemedim. Hepsi öyle değildir. Ama maalesef öyleler. İnşallah değiştirir. Şimdi bu uzman çavuş geldi. Benim her tarafımdan sondalar takılı. Ama yoğun bakımdan çıkmışım. 10 gün aç tuttular. Yani yemek borumu ameliyat ettikleri için 10 gün aç duruyorum. 10 gün oradayım. Ve bitkin bir vaziyette. Sancılarım var, ağrılarım var. İki damarlarımdan serumlar takılı. Burnumdan her tarafta sondalar var. Kelepçe taktı koluma. Yatağa kelepçeledi beni. Çok zoruma gitti. Öyle ağladım. Böyle hayatımda o kadar üzülmemiştim. Yani sesli bir şekilde ağladım yani. Hıçkırık atarak ağladım böyle. Salya sümük ağladım ne varsa. Ondan sonra orada hemşire nöbeti değişti o sırada. Bir hemşire geldi. Bir hemşire, kısa boylu bir hemşire hanım geldi. Güleç yüzlü bir hanımefendi. Hocam geçmiş olsun dedi. Ya bu kadar Metin Bey. Hocam dedi yani sadece bakın ne kadar değerli bir şey bu. Bilemezsiniz yani oraya düşmüş o çaresiz, kimsesiz, kimsenin sevmediği, herkesin kötü baktığı, horladığı, höst dediği böyle bir ortamda bir insan geliyor size, size insan olduğunuzu hissettiriyor. Hocam geçmiş olsun dedi. Ben size üzülüyorum. Bunu bilmek yetiyor yani. Bunu bildiğiniz zaman dünya sizin oluyor orada. Dolayısıyla ben insanlara derim ki yarın bir gün bir düşen birini görürseler hani başına gelmeden, şimdi bunlar benim başıma geldi, ben asla birisine hor bakmam Allah'ın izniyle. Ama başına gelmeden bir gün bir yerde birisini görürse nedir, kimdir diye düşünmesin, insandır desin, gitsin ona. Sonra o gardiyan onun bana konuştuğunu görünce geldi, baktı kızcağızın telefonu cebinde, önlüğünün cebinde telefonu var. Dedi ki telefonunuzla tutuklunun yanında duramazsınız dedi. Yasak yani telefonuyla çünkü konuşturabilir beni belki diye. Yasak ama kız ona şöyle baktı. Aşağıdan yukarıya doğru. Biri 2 metre, biri 1,5 metre. Baktı ve gözlerini ayırmadı. Öyle gözünün içine baktı sadece. Herhalde 30 saniye bakmıştır. Ne oldu bilir misiniz? Adam gözünü indirdi. Çekildi yani. O riski almadı. Onunla dalaşmaya göz almadı. Demek ki insanlık yapabilsek, yani dik duran insanlar olsa, sonra dedim ki, ya kızım dedim sen yani hayatında oynuyorsun. Böyle şeyler çok riskli. Ben insanlığımın gereğini yapmak zorundaydım dedi. Evet. İnsanlığımızın gereğini yapalım diye bunu da araya anlattım. Bilmiyorum bir yerde işe yarar mı? Bir yerde işe yarar mı? İnsanlığımızın gereğini her yerde yapalım. Ayrımcılık yapmayalım. Yani her türlü ayrımcılık yapılıyor bu dünyada. Bugün ateistlere de kötü davranılıyor İslam toplumlarında. Müslümanlara da kötü davranılıyor Hindu toplumunda. Yani insanlar sadece birisi ötekine değil, herkes birbirine. İşte lezbiyenlere hor davranılıyor, geylere hor davranılıyor. Ne bileyim herhangi bir şekilde zencilere hor davranılıyor. Herhangi bir şekilde kimseyi ayırmamamız lazım. İnsansa insana insan gibi davranmamız gerekir. İnsana insan gibi davranan da zaten hayvanlara da, doğaya da aynı şekilde davranır diye düşünüyorum. Uzattım, kusura bakmayın Metin Bey.
Rica ederim. Çok güzel bir program oldu.
Sizin sormadığınız halde araya söz ekledim. Sağ olun. Umarım işe yarar.
Çok teşekkür ederiz.
Umarım işe yarar. Ayırdığınız
için çok çok teşekkür ederiz.
Sağ olun, ben teşekkür ederim.
Burada da söyledim.
Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Katkıda bulunanlara orada. Bütün ekibinize başarılar diliyorum. Sesinizi tanımadığım için de özür diliyorum ilk görüştüğümüzde. Bundan sonra tanırım.
Rica ederim. Çok sağ olun. Hikayenizi paylaştınız evet. Bir kez daha. Seyircilerimiz adına da teşekkür ederiz. Önümüzdeki dönemlerde yeniden görüşmeyi arzu ederiz. Çok sağ olun.
Sağ olun. Çok uzun oldu. Bunu kırparsınız umarım. Bu kadar bu şekilde yayınlamazsınız. Çok uzun.
Ben memnunum şahsen. Artık rejim masası da memnunsa yayınlarlar bakalım.
Tamam. Sağ olun.
Peki. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
Allah'a emanet olun.